Garipler Kervanı. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.
Kıymetli dinleyenler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nda, Garipler Kervanı'nda sizlerle beraberiz. Öncelikle hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyoruz efendim. Efendim, bu programda muhterem hocamız Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu hocamız bize ölümün hakikatinden ve ölümle alakalı ayet-i kerimelerden, hadis-i şeriflerden ve güzel kelam-ı kibarlardan, sözlerden bahsediyorlar. Muhterem hocam, meşhur sufilerden Şeyh Şibli Hazretlerinin pek çok menakıbı var, pek çok güzel sözleri var. Onunla alakalı şöyle bir anekdot anlatılıyor. Dilerseniz bununla başlayabiliriz. Şöyle diyor: rivayete nazaran bir vaiz kürsüde ahiret ahvalini anlatıyor ve cemaatin arasında da Şeyh Şibli Hazretleri de var. Vaiz sohbetinin sonuna doğru Cenab-ı Hakk'ın ahirette soracağı suallerden bahisle ilmini nerede kullandın sorulacak diyor. Malını mülkünü nerede kazanıp nerede harcadın sorulacak. İbadetleri ne durumda sorulacak. Haram helale dikkat ettin mi sorulacak. Bunların ardından şunlar sorulacak, şunlar da sorulacak filan diye vaiz kürsüde anlatıyor. Ve hepsi de çok önemli olan şeylerden bahsediyor. Bu kadar böyle tafsilatlı izaha rağmen meselenin özüne dikkat çekilmemesi üzerine Şeyh Şibli Hazretleri yumuşak bir üslupla vaize şöyle sesleniyor. Ve çok etkileyici bir söz. Diyor ki Şeyh Şibli: ey vaiz efendi, suallerin en mühimlerinden birini unuttun. Allah Teala kısaca şunu soracak: ey kulum, ben seninleydim, sana şah damarından daha yakındım, fakat sen kiminleydin? Yani Cenab-ı Hak bize bu soruyu sorduğu zaman, ben seninleydim, sen kiminleydin, bunun cevabı nasıl olacak? Dilerseniz buradan başlayabiliriz muhterem hocam. Buyurun efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ve bihi nesta'in. Tabi Şibli büyük bir insan.
Evet.
İnsan-ı kamil. Vaiz efendi işte ömründen sorulacak. Harcadığın parandan sorulacak. Yaptıklarından sorulacak.
İlminden sorulacak.
İlminden sorulacak. Yani hayatından sorulacak. Her şey sorulacak. Ne yaptın, ne ettin bir anlat bakayım denilecek. Tabi bu kadar soru arasında esas sorulması gereken merkezi bir soru var.
Evet.
Hep çevreden, çevre sorular bunlar. Merkez soru Allah'la alakalı sorulması lazım. Allah merkez.
Evet.
Şibli tabi Allah dostu olduğu için Allah merkezde, vaizin söyledikleri hep çevrede.
Çevre.
Yani paran ne, malın ne, ibadetin ne, ilmin ne, hayatı nasıl geçirdin? Bunlar hep çevre. Bütün bunları yaratan bir Allah var. O zaman Allah'la ilgili bir sorgu veya sorgulama acaba gündeme gelirse nasıl cevap verilmesi gerekir?
Evet.
Şimdi onu hatırlatmaya çalışıyor. Dediklerin doğru. Tamam. Ama en merkezi, en hassas soru şu. O soruyu gündeme getirmedin bir türlü diyor. Konuşun. İyi güzel. O da şu: ey vaiz efendi, Allah'ın soracağı soruların en önemlilerinden birini unuttunuz diyor.
Evet.
Kısaca Allah bir kula şunu soracak: ey kulum, ömür boyu ben seninleydim. Peki sen kiminleydin? Ben seninleydim. Sen para ileydin. Sen dolar ile, altın gümüş ile, sen dünya telaşıyla, sen dünya zevkiyle, sen ayar ile beraberdin. Ben yar, sevgili. Sen sevgiliyle beraber değil. sevgili olmayanlarla beraber oldun. Dolayısıyla ben seninleyken acaba sen kiminleydin? Senin iç alemini, aklını, fikrini en çok meşgul eden neydi? Şu Kur'an-ı Kerim'de var ya, bu aynı zamanda Nur Suresinin 37. ayet-i kerimesi. Estağfirullah. رِجَالُ لَا تُلْه۪يهِمْ تِجَارَةٌ وَلَا بَيْءٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ ayet-i kerimesi.
Evet.
Ve اِقَامِ السَّلَهِ وَاِتَاءِ الزَّكَةِ. Öyle erler var ki, öyle yiğitler var ki, çarşıda pazarda gezerler, dünyayı yaşarlar, hayatın meşgaleleri içerisindedirler, alışverişle meşguldürler ama kalplerinde şurada sürekli Allah vardır.
Allah var.
Yani Allah sabitliğini yaşayarak, dünyayı çevreye atarak bu şekilde Allah merkezli bir hayat yaşarlar. Hayatı terk yok. Ama hayatın merkezine Allah'ı koyarak yaşamak diye bir kavram Kur'an-ı Kerim'de geliştirilmeye çalışıyor. Mesela ben seninle tanıştım.
Evet.
Seni öğrendim, seni bildim. Sen zengin bir insansın. Seninle tanışmam sırasında ya bu zengin bir insan yarın bir gün daraldığım zaman ben bundan para isteyebilirim. Yarın ben bundan istifade edebilirim. Şimdi tanışmamızın merkezinde ne var?
Para var.
Para var.
Evet.
Ondan sonra bir başkası geliyor senin yanına. Yahu bu ilahiyat fakültesi profesörü Vahit Göktaş. Bana acaba Allah'ı nasıl anlatır? Bu arkadaştan ben bilgiyi nasıl elde edebilirim? Bu arkadaştan nasıl istifade edebilirim? İkinci gelen kişinin seninle tanışma olayında, tanışma fenomeninde nomen Allah'tan başka bir şey değil.
Evet, Allah var yani.
Tamam. Ama birincisinde dünyaydı.
Evet.
Allah hangisini istiyor?
İkincisini istiyor.
Biz hangisini yapıyoruz?
Birincisini.
Sınıfta kaldık mı?
Evet. Allah Teala hep bizimle beraber ama biz neredeyiz yani?
Yani biz Allah merkezli düşünün diyor.
Evet.
Her şey Allah merkezli. Yani ben hayatım yaşadım. Ölecek adam diyor ki ya şöyle yaslanıyor. İki tane dairem var diyor. Ayvalık'ta bir yazlığım var diyor. Efendim söyleyeyim bir tane bahçe aldım diyor. Ondan sonra bir de villa yaptım diyor. İki tane arabam var diyor. Birikimim 1,5 milyon lira falanca bankada diyor. Şu kadar altınım var diyor. Bunları düşünüyor. Hayatta ben bunları yaptım diyor. Ertesi gün Ezrail canını alıyor. Bu saydığı şeylerin hepsi dünyada kalıyor.
Boşa gitti yani.
Yok gitmiyor. Evet. Mezara girmiyor.
Mezara girmiyor.
Ahirete evet. Gidiyor.
Ahirete gitmiyor. Hepsi boşa gitti yani.
Çünkü merkeze malı aldı. Eşyayı, dünyayı aldı. Seküler bir kafa yapılanması.
Evet.
Öbür adam da yaptığı her işi para kazanacak. Kazanacağım para helal mı diyor. Ben hak etmediğim parayı almam diyor. Yemek yiyecek. Bu yemek acaba helal mı diyor. Yemek yiyor. Ben yediğim yemeğin şükrünü ödeyebildiğim kanaatinde değilim diyor. Ne yapacağım? O zaman yemeği yerken ya Rabbi ben bu yemeği hak etmedim. Hak etmediğim halde bu yemeği verdin. Bu yemeği yerken sana karşı utanıyorum diye yemek yeme fenomenini Allah nomeninin etrafında dairesel olarak oluşturuyor mu? Oluşturuyor.
Evet.
Yemek yemenin merkezinde Allah var. Seninle tanışmanın merkezinde Allah var. Ondan sonra para mal mülk kazanmanın merkezinde Allah var. Her şeyin merkezinde Allah var. Merkezde Allah'ı göreyim. Ne iş yaparsan yap. Yani paradigmanın merkezinde, oluşumunun, yapının merkezinde, ister akt olarak, eylemsel olarak, ister ide santrik olarak, düşünce merkezli olarak, her şeyin merkezinde yaratıcı olan Allah mutlaka görünmeli. Onun çevresine dairesel olarak neyi koyarsan koy, serbest. Ama nomen, Allah, fenomen, dünya ve olaylar.
Evet.
Dünya ve olaylar geçici, bitici, yok olucu, ölücü. Merkezdeki Allah kalıcı. Biz dünyasal hayatı merkeze koyup değişkeni Allah'laştırıyoruz, putlaştırıyoruz. Sabit olan Allah'ı da çevreye koyuyoruz. Ve hayatımızda Allah'ı durmadan harcamakla meşgulüz. Allah'ı çok güzel harcıyoruz vahidciğim.
Çok kolay harcıyoruz.
Tabii yalan söylüyoruz. Ya, günaha girmek demek Allah'ı harcamak demek. Evet. Dedikodu yapıyorsunuz. Allah'ı harcıyorsun. Allah yapma diyor. O yapma deyip yaparsan Allah'ı harcadın demektir. Dedikodu yapıyorum. Allah yapma dedikodu. Hucurat suresi ayet 11'de وَلَا يَعْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا اَيُّحِبِّ اَحَدُكُمْ اَنْ يَأْكُلَ لَحْمِ اَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِبْتُمُتْ buyuruyor. O öyle dediyse dedikodu yapmıyorum derse dünyayı harcamış oluyorsun. Dedikoduyu çok istiyorsun. Ama Allah yasakladı. Yasakladığına göre ben yapamam diyorsun. Senin davranışlarını Allah tayin ediyor. Ve hep erdemli fiiller, hep faziletli fiiller, hep insan ahlakı, insan kişiliğinin oluşturması, Kur'an-ı Kerim'deki emirlerin tamamı buna yönelik. Namazı insanlar hakiki bir namaz kılamadıkları için namaz kılıyor, sahtekarlık yapıyor. Hakiki namaz kılmadığı için.
Evet, namazın hakkını vermiyor
ya. Yani. Yok, namazın hakkı yok.
Evet.
Namaz kılıyor, iyi insan olmasını bekliyorsun ama şey yok. Yani karşılığı yok bunun.
Yapılandırmıyor yani namaz.
Onu inşa etmiyor. İnşa etmiyor. İnne salate tenha anil fahşai vel münker ayet-i kerimesi duruyor orada. Namaz seni inşa eder, kötülükten kurtarır diyor. Dikkat edin, iyi yapar demiyor, kötülükten kurtarır diyor. Bu da önemli.
Evet.
Namaz kılan iyi olur diye demiyor ayette. Kötü olmaktan, kötülükten kurtarır seni diyor. Hakiki namaz. Kötülükten kurtulmanın manası nedir? İyilik sınırları içerisinde kişilik sahibi olarak kendini olgunlaştırman, tekamül ettirmen, mükemmeliyete doğru yolculuk yapman. Seyrisülük, tasavvufi, inisiyasyon. Olay bu.
Evet, kötülük yapmıyor, zarar vermez. En azından zarar vermez yani.
O, evet. Mesele bu.
Evet hocam.
Burada Cenab-ı Allah-u Teala Hazretleri, nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Şu atar damar var. Atar damar değil de toplar damar. Habli verit, atar damar. Arterios değil. Ven damarı, toplar damar. Kalbe giden damar.
Evet.
Ben kalbe giden damardan daha yakın. Yani damar, kalpten ayrılan damar değil, kalbe giden damar üzerinden. O referansı kullanıyor Allah. Bizim şeyler, müfessirler şah damarı diye atar damarı anlamını veriyorlar. Habli veriydi. Habli verit toplar damar demektir. Ven damar demektir.
Ven damar.
Atar damar arzısı habli şiryandır.
Evet.
Şimdi ayete mana verirken atar damar anlamı üzerinden bir referans, atar damar referans alarak Allah-u Teala'nın yakınlığını anlatırsanız farklı bir şeyler ortaya çıkar. Uzaklaşan Allah kavramı ortaya çıkar. Kalpten ayrılan. Allah kalpte. Kalpten ayrılan bir damar üzerinden Allah anlatırsanız, şah damarı anlatırsanız Allah'a yakınlık değil uzaklıktan bahsetmemiz ve onu konuşmamız lazım. Ama kalbe giden damar, habli verit, kalbe giden damar ki ona arteriyos denmez, şah damar denmez ona.
Ven damar.
Toplar damar, evet. Ven damar, kalbe giden damar denilir. Ve verit kelimesi de suyun başına gitmek demek. Suyun başı da hayattır, su.
Vurut veya verit, evet.
Felemme verede ma emediyene diyor ya Hazreti, evet. Musa için Medyen kuyusunun suyunun başına geldi diyor Hazreti Musa aleyhisselam. O ayet-i kerimeyi nahnu akrabi ileyhi min hablil verit ayet-i kerimesini yorumlarken yapılan bütün tefsirlere bakın. Bütün meallere bakın. Hepsi şah damar kelimesini kullanıyor.
Evet.
Hepsi şah damar kelimesini kullanıyor. Şah damar değil o.
Evet.
Atar damar değil. Toplar damar. Habli verit. Habli şiryan değil. Yani yakınlık referansı kalbe giden, Allah kalpte, kalbe giden damar anlatılması lazım. Habli verit diyor.
Evet.
Bir de verede geldi kelimesi fizik gelmek anlama değil. Akılla gelmek, heyecanla gelmek, aşkla gelmek, ihtiyaçla gelmek, motivasyonla gelmek. Bizzat ayakla yürüyerek zehebe meşra falan öyle bir şeyler ifade etmiyor. Yani çok yönlü bir açılım var. Ve özellikle o Hazreti Musa Aleyhisselam'ın suyun başına gelmesi su hayattır. Kalp hayattan mı? Hayat kalpten başlar. Ve Allah da hayatın başladığı kalptedir. Yolculuğumuz kalbe doğru yolculuk.
Evet.
Yani hayatın merkezine doğru. Ve şu anda bedenimizdeki kalpten de organda bir sembolizma değeri olarak değil, bir biyolojik gerçeklik olarak bizim hayatımızın merkez kaynağı değil mi?
Evet.
Ve zikir de orada, zikir çekilirken kalbe Allah Allah diye darp edilmiyor mu?
Evet.
Ve Kur'an-ı Kerim'de kalbe indirilmedi mi?
Evet.
Kur'an-ı Kerim insanın merkezine indirildi.
Kalbe indirildi.
Şu gözümüz insanın merkezi değil. Kulağımız insanın merkezi değil. Çevresidir, periferidir. Burnuna inmedi. Dilin ucuna tat olarak inmedi. Göze görmek olarak inmedi. Kulağa duymak olarak inmedi. Kalbe sezgisel olarak indi.
Evet.
Vahiy olarak. İlham türünden üst seviyede bir oluşum olarak kalbe mana ilka edildi. Yani metafizik bir yapı. Metafizik olan kalbe. Bu maddi kalbe de değil. Ama kalp kelimesi kullanıyor.
Tabii.
Kalp merkez demektir. Kur'an-ı Kerim nereye indi? İnsanın merkezine indi. Merkezde ne vardı oraya indi? Çünkü insandan önce insanın hakikati gelir. Kur'an önce insanın hakikatine indi. İnsanın hakikatine indikten sonra insana indi. Kalbe inene kadar Kur'an-ı Kerim Arapça değildi. Allah'ın emrettiği şekilde Cebrail aleyhisselam, kavlu Resulün Kerim, Kur'an-ı Kerim'i Allah-u Teala Hazretleri Cebrail'e Arapça diline şu şekilde dönüştür diye bir robot gibi kurgulamıştı. Çünkü melekler robotik varlık. La yasunallaha ma emerahum ve yef'alune ma yu'merun ayet-i kerimesine göre bilgisayar gibi düşünebilirsiniz.
Evet.
Programlanmış varlıklar. Dolayısıyla genel mananın Arapça'ya dönüşümü Allah tarafından programlanmış Cebrail üzerinden olmuştu. Peki Cebrail burada bizzat Arapça mananın Arapça dönüşümünde fail miydi? Hayır, fail değil.
Değil.
Münfail. Edilgen. Allah-u Teala bu şekilde Arapça dönüştür dedi. Allah-u Teala'nın tanzim ettiği şekilde Arapça dönüştür. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim dili Allahçadır. Evet, Arapça gözüküyor. Bizim semantik veyahut da lingüistik olarak Kur'an-ı Kerim'in lafızları tartışılabilir. Bir şey yok. Konuşabiliriz. Yani akıl içerisine dil olarak indirildiği zaman Kur'an-ı Kerim, bu işi yapan yine Allah.
Evet.
Kendisi Subhan olduğu için bu işi aracı bir varlık olarak Cebrail'e yaptırıyor. Onun için innehu le kavlu rasulün kerim, çok şerefli bir rasulün kavlidir diyor.
Nezele bihi ruhul emin ala kalbike.
Tabii.
Evet.
Ve kelamı demiyor.
Evet.
Cebrail'in kavli Allah'ın kelamıdır. O zaman kelam da söz, kavil de söz anlamına gelirse, kelam kavlin nomeni değil mi?
Evet.
Kavil denen sözün arkesi, hakikati kelam değil mi? Ve kelam-ı ilahi, logos dediğimiz o değil mi?
Kelam.
Mesela düşünüyorsun sen şu anda. Ne düşündüğünü ben bilmiyorum. Bir şey düşünüyorsun.
Evet.
Dilsiz, kavilsiz konuşmadır.
O da bir
yani
şey.
Dilin susuyor ve Allah'ı düşünüyorsun. Kafandan dua yapıyorsun. O an, o durumda kelam parantezi içerisinde Allah'la konuşma halindesin. Ama kelam, kavil değil.
Kelam.
Ağza dua olarak dökülürse, ya Rabbi son nefeste imanla beni öldür diye ses çıkıyorsa ona kavil denilir.
Hmm, evet.
Dilden çıkmazsa akılda dua, zihnen dua yapılır mı? Yapılır. İşte Allah'la ve kellemallahu Musa teklema deyince Allah-u Teala'nın Hazreti Musa ile kelamlaşması, konuşmasını biraz anlamaya çalışmak lazım. Yani her şeyin bir arkası hakikati var. Kavil konuşuyoruz. Bu kavil denilen şey aslında ağzımızdan çıkan sesler, telaffuzlar var ya, telaffuzların hakikati kavildir.
Evet.
Lafız atmak demektir. Ekeltül temrate, hurmayı yedim ve lefastu nüvate, lefastu attım, nüvate çekirdeğini attım. Atmak manasına. Ağdan çıkan fiziki ses. O fiziki seslenince onun oluşumuna kavil deniliyor.
Evet.
O kavil telaffuzun arkesi. Kavilin de arkesi kelam oluyor. Ve kelamın arkesi de Cenab-ı Allah-u Teala Hazretleri'nin ilim sıfatı, onunla ilgili sıfatlar, kudret vesaire hep onlar. Ve o da Allah'a bağlıdır bütün sıfatlar, zata bağlıdır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim geldiği yer budur. Burada gerçekten çok ilginç, çok güzel bir açılım olarak değerlendirmek istiyorum. Yani kalbe inen kelam-ı ilahidir.
Evet.
Ağızdan çıkan da
kavli
Resul'dür.
Kavli Resul.
Evet. Kavli Resul de dizayn eden Allah'ın kendisidir. Dolayısıyla kuvve halinde olan kelam-ı ilahinin logosun biz insanlar tarafından belli bir lisan üzerinde gramatikal kurallara göre cümleler halinde, kelimelerinde dökülüşüne de kavli adı veriyoruz.
Evet.
Ve dolayısıyla Kur'an-ı Kerim mahluk değildir bu yüzden. Peygamberimiz şayet o dönüştürseydi bir profesör arkadaşımızın iddia ettiği gibi, ki ona katılmıyorum ben şahsen,
evet.
O zaman Kur'an-ı Kerim mahluk olurdu. Mutezile mahluk diyordu. Peygamber sözü diyordu. Peygamber sözü değil. Allah sözü.
Tamam, Allah kelamı.
Bitti.
Evet.
Ya bu şekilde Arapça gördüğümüz Kur'an-ı Kerim'in bu şekilde Arapça kelimeler, ifadeler, lafızlar falan bu şekilde bu Arapça göründüğü şekli Allah'a aittir.
Allah'a ait.
Arada Cebrail kullanmıştır. Onlar lakavlu Resulün Kerim'i kabul etmiyor. Peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendisi dönüştürdü mana olarak. Şimdi manayı o zaman peygamber sözü oluyor. Müsteşrikler de böyle söylüyor. Kur'an dolayısıyla Allah sözü değil, insan sözüdür, ilahi bir kitap değildir deyip işin içinden çıkıyorlar.
Aşağı.
Sayın profesörümüz buna hizmet ediyor. Oryantalist papazlara hizmet ediyor. O da hoş olmuyor yani. Yani
tehlikeli kullara
girmiş oluyor.
Evet,
Kur'an-ı Kerim açık yani. Ortada.
Tabii, Allah korusun. Evet hocam, program ikinci bölümde inşallah devam ediyoruz. Kıymetli dinleyenler, programımızın birinci bölümünün sonuna geldik. İkinci bölümde tekrar birlikte olacağız inşallah. Efendim şimdi kısa bir ara.
Yar yüreğim yar, gör ki neler var. Bu halk içinde efendim bize güler var. Bu halk içinde efendim bize güler var. Gülenler gülsün, dost bizim olsun. Gafil ne bilsin efendim hakkı sever var. Gafil bilsin efendim hakkı sever var. Girdik bu yola aşk ile bile, gurbetlik ile efendim bizi salar var. Gurbetlik ile efendim bizi salar var. Bu yol uzaktır, menzili çoktur. Geçidi yoktur efendim, derin sular var. Geçidi yoktur efendim, derin sular var. Gözleri giryan, ciğeri bir yan. Gözleri giryan, ciğeri bir yan. Olmuşlar hayran efendim, divaneler var. Efendim divaneler var. Yar yüreğim yar, gör ki neler var. Bu halk içinde efendim bize güler var. Bu halk içinde efendim bize güler var. Her kim aşıktır, yolda sadıktır. Sadık olana efendim anda neler var. Sadık olana efendim anda neler var. Her kim merdane gelsin meydane. Her kim merdane gelsin meydane. Kalmasın yani efendim kimde hüner var. Kalmasın yani efendim kimde hüner var. Sen bundan meydan isteme, Yunus sen bundan meydan isteme. Meydan içinde efendim
Kıymetli dinleyenler, programımızın ikinci bölümünde tekrar birlikteyiz. Muhterem Hocam, dünyada sanki bir garip veya yolcu gibi ol diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İbn Ömer radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir hadis-i şerifte. Yani dünyada garip veya yolcu gibi ol. Yine İbn Ömer radıyallahu anhuma da sohbetlerinde sık sık şu nasihatte bulunuyor. Akşama ulaştığında sabahı gözetme, sabaha kavuştuğunda da akşamı bekleme. Sağlıklı anlarında hastalık zamanın için, hayatın boyunca da ölümün için tedbir al diye. Buhari Rikak 3. hadis-i şerif, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifadeleri. Dilerseniz buradan devam edebiliriz muhterem hocam. Buyurun efendim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in ve bihi nesta'in. Şu ifadelere bakıyoruz, bu ifadelere. Ölüm her an gündemde. Bu sözüm bir gerçekliği yansıtıyor mu mantık olarak? Ve bir mantıksal paradoks anlamsal olarak ihtiva ediyor mu? Cevap, no. Öyle bir şey yok. Her an ölebiliriz. Tıp bilimi de böyle söylüyor. En ufak bir arıza da gidebiliriz. Kalp tık dedi, bitti. O kadar.
Evet.
Ölüm farkında, her an gündemde olan ölüm realitesi bu iken, ölümün her an gündemde olduğu farkındalığı biz insanlarda var mı?
Yok.
Ölüm her an gündemde diye bir farkındalık bizde yok. Biz ölmeyeceğiz. Biz ölmeyeceğiz dediğimiz andan itibaren ölmeyecek bir tane varlık var, o da Allah'tır. Biz ölmeyeceğiz duygusuyla yaşamak, farkına varmadan biz Allah'ız demek olur. Allah'lık gidersiniz.
Haşa.
Evet, öleceğini biliyorsun. Öleceğim de diyorsun. Ama içindeki duygu ölmeyecekmişlik duygusu var. Bu duygu, dikkat edin, inkarcı bir duygudur.
Evet.
Ve bu duygu bizi Allah merkezli, ölüm merkezli bir hayat kurgusundan uzaklaştırıyor. Yani yaptığım her şeyi ne yaparsam yapayım. Öleceğim, öldükten sonra sorgulanacağım. Paolo Coelho'nun Simyacı adlı kitabında anlattığı gibi herkes kendi hikayesini yazıyor. Düzgün yazıyor. Bir gün okutturacaklar diyor. Şu anda hepimiz hikayemizi yazıyoruz. Yarın ahirette okutturulur zaman mahcup olmayalım. Düzgün yazarım biraz. Yani merkeze neyi koyuyoruz biz? Bir gün öleceğimizi. Bitti. Stalin öldü. Allah'ı inkar ediyordu. Lenin öldü. Alexander Vladimir İliç Lenin öldü. Allah'ı inkar ediyordu.
Evet.
Karl Marx, Friedrich Engels, Allah'ı inkar ediyordu.
Kimler geldi, kimler geçti yani hocam. Tamam.
İnkar da etsen ölüyorsun. Tabii. İnkar etmesen de ölüyorsun. Kainat da bir gün ölecek.
Evet.
Yani bunları hep düşünmek lazım. Merkezde bir ölüm var. Bu ölüm nedir acaba? Evet, hayat yaşıyoruz ama geçici bir sürü bir hayat yani. Yani kalıcı değil, geçici. Ne yaparsan yap. Ne kadar mal toplarsan topla. Malınla övün, arabanla övün, aldığın daireyle övün, elbisenle övün, altının, gümüşünün bolluğuyla övün. Sonunda gidiyorsun, gidicisin. Yani yok. Demek ki merkezde bir yok var. Merkezde bir hiç var. Yok, bildiğimiz o absence, nothing manasına değil bu. Merkezde bilemediğimiz bir şey var. Akıl ötesi bir şey var. Bütün bu konuşmalarımız akıl içi. Merkezde akıl içi. Akılla şekillenen dünyanın merkezinde akıl ötesi var. Yani bilemediğimiz bir şey var. Bildiklerimiz malum. Merkezde cehil var. Hacı Bayram Bey onun için ne ilimdir ne cehildir diyor. Dikkat et. İlim çevreyi gösteriyor. Cehil, yani bilmek ve bilmemek. Bilmemek, bilmenin etrafında. Gündüzle gecenin etrafında dairelenmiyor mu?
Evet.
Yasin suresinde neslaku min hünne ağır. Merkezde gece var. O gecenin içinden.
Gündüzü çekiyor.
Gündüz çektik diyor. Evet. Karanlık. Bilinmeyen. Karanlıkta kulak çalışmıyor. Ses yok. Kimse yok. Konuşamıyorsun. Yemek yok. Görmek yok. Körsün. Sağırsın. Dilsizsin. Gece bu. Boşluk. Ölü de öyle. Gece ölüm demektir. Ama hayata bakıyorsun, duymak demektir, görmek demektir, konuşmak demektir, koklamak demektir, tutmak demektir. Beş duyu organı devreye giriyor. Ama uyuduğumuz zaman geceliğin bunların hiçbirisi çalışmıyor. Hiçbirisi yok. Böyle çok geniş tutmak lazım.
Evet.
Merkezi iyi tespit etmek lazım. O merkeze sabit sol ayağımızı. Yokluk, sol ayak, aşk, sağ, akıl, rasyonelite ve birbirine bağlı olarak çalışacak. Sol sabitliğini koruyacak, sağ da bütün dünyayı gezecek. Sağ hareketsiz kalırsa ölürüz biz.
Evet, hareket olacak ya.
Ondan sonra solu da hareketlendirirsek yine ölürüz. Sabit olanı değişkene dönüştürürsek, değişkeni de sabitlersek bu bizim ölümümüz demektir. Parayı tanrılaştırmak. Ömer Lütfü Mete'nin işte Allahsız Müslümanlık diye bir kitabı var. Rahmetli öldü.
Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin hocam.
O kitabının başında Müslümanlar Allah'ın farkında olmadan Müslümanlığını yaşıyor.
Evet.
Yani Allah varmış gibi değil de Allah yokmuş gibi bir his, duygu ve algıyla, algı yanılmasıyla yaşıyorlar. Günah işlediği zaman kime karşı? Günahına değil. Günahına bakıyor. Kime karşı işlediğine bakmıyor. Ben yalan söyledim, günah işledim. Tamam. Ama bu avam seviyesinde bir dönüş tarzı, düşünüş tarzı. Biraz yukarı çık, yukarıdan düşün. Ya ben bir yalan söyledim ama büyük olan, beni yaratan Allah'a isyan ettim. Sen günahına bakma diyor İmam-ı Gazali. Günaha bakma diyor. Kime karşı işledin o günahı? Ona bak diyor.
Günahın küçüklüğü büyüklüğü değil de kime karşı yapıldığı yani.
Önemli.
Evet.
Evet. Hiç bunu, çok hangi önemli. Müslüman düşünüyor bunu? Yok. Ben böyle bir Müslüman hemen hemen göremedim.
Yok hocam. Evet.
Hep dönüyoruz dolaşıyoruz. Bakın paradigma kuruluşu. Batılı paradigma kuruluşu Allah'ı inkar ettiği için ve Hristiyan merkezi olduğu için İslami bizim şu kurgumuzun kurgusunun dışında bir kurgudur. Felsefe kitaplarını okuyan arkadaşlarımızla o kurguyla kafanın şekillenmesi olduğu için o yanlış çarpıtılmış kafayla Kur'an'a ve hadislere ve İslam'a geliyorlar ve abuk sabuk fikir üretiyorlar bugün Türkiye'de maalesef.
Evet.
Çünkü sen oluşturamamışsın paradigmayı. Hazır paradigmayı alıyorsun. Yani bir batılı oryantalist gibi oluyorsun. Onun gibi düşünmeye başlıyorsun.
Sabitleri olmayınca yani
Değişkenleri sabitlere bağlamadığın zaman
evet.
O değişkenleri okuyamazsın. Değişkenler seni inşa edemez. Değişkenler seni bir yerden bir yere götüremez. Çünkü sabit bir nokta, bir referans noktası olması lazım.
Evet.
Uçak bile bugün Esenboğa Hava Limanı'na inerken Bağlum'da büyük bir radar var. Onu sabit referans olarak alıyor. Havaalanında sabit bir referans. Uçak hareket halinde. Sağa, sola, yukarı, aşağı, beşik gibi sallana sallana geliyor. İnerken balondan gelen, radardan gelen o sinyalleri alıyor ve havalandaki sinyallerle bir açı oluşturuyor. O açıya göre uçağa yön tayin ediyor.
Yön tayin ediyor.
Destinasyonunu ona göre belirleme durumuna giriyor.
Evet.
İşte bütün mesele o sabitimizi bulduğumuz zaman hayatta neyi, niye, niçin yapmamız gerektiğinizin cevaplarını kolay buluyoruz. Ben şurada yemek yiyorum diyorsun.
Evet.
Bunu niye yiyorsun? Niçin? Ve nasıl yiyorsun? Allah üzerinden, Allah referansı düşünürsen, Allah bana bu hayatı yaşamamı görev olarak verdi, yaşayacağım. Yaşamam için yemek lazım. Allah bu emri verdiği için yiyorum diyerek var. Yok ben bunun için değil de, ben böyle işte vücudum kuvvetlensin, İnsanlar beni beğensin, güçlü kuvvetli bir insandır. Bu gayeyle de yiyebilirsin. Mesela adam çok kiloludur, periz yapıyor, az yiyor. Az yemesinin sebebi kendisini hantal ve şişman buluyorlar, obez buluyorlar. Eleştiri gelmesin diye zayıflamaya çalışıyor. Beni beğensinler diyor. Halbuki Allah oruç tutun, ben oruç tutanları severim diye böyle işte Kur'an-ı Kerim'de takva, lealleküm tettekun diyor oruç ayet-i kerimesi.
Takva.
Onu referans alsan daha iyi değil mi? Evet. Onu yaşasan yine zayıflayacaksın. Arkadan yan ürün olarak insanlar ne kadar şık, ne kadar efendime söyleyeyim dinamik, ne kadar görünüşü güzel falan diye takdirler ikinci planda. İkinci planda olacak olay biz birinci plana koyuyoruz. Peki Allah da böyle bir oruç emri vermiş. Ha o da mı vardı ya diye sonradan uykudan uyanır gibi hatırlıyoruz.
Evet.
O diyeti yapana kadar. Akşamleyin az demek ye. Sahurda da az demek ye. Bütün gün oruç tut. Sabahleyin suyu biraz fazla iç. Yine zayıflamaz mısın? Zayıflarsın. Ama Allah rızası için bir ibadet yap. Yan ürünü sende zayıflama. O diyet diye kendinde uygulamaya çalıştığın bir yapı kendinle meydana geliyor. Ama onu merkeze koymak. Onun yerine Allah'ı merkeze koymak. Hangisi daha şık?
Evet.
Bizi yaratan bir Allah varsa yaptığımız her akt, her amel, her eylem, her action ne varsa hepsinin merkezine Allah'ı koyuyoruz. O sabitlik üzerinden, o değişmezlik üzerinden yapılandırdığımız zaman dairemiz tamamlanıyor.
Evet.
Merkeze Allah'ı koyamazsak daire tamamlanmıyor. Daire mükemmellik demektir. Hep tamamlanmamış daireleri yaşıyoruz. Buna ben şunu örnek veririm. Ebul Hasan Haragani Hazretleri bir gece Allah'ı zikrederken ruhumun bedenimden sıyrıldığını hissettim. İnsilah, sıyrılmak. Yani koyunun derisini koyundan şöyle çekip sıyırıyoruz ya, ona insilah adı verilir Arapçada. Evet. Selh. Ayın ilk birinci güne de, ilk hilalin görüldüğü güne de Arabi ayın, Kameri ayın selhi. Pardon, son gününe.
Son selhi. Günü. Evet.
İlk gününe Gurre adı verilir.
Evet hocam.
Şimdi ne diyordum?
Ebul Hasan Harikani Hazretleri.
Ebul Hasan Harikani. Ruhum diyor, çıktı bir yerlere diyor. Baktım diyor, ortada bir merkez var diyor, sabit. Bu ne denir? Arş. Arş ne demek? Allah'ın kainatı yönettiği yönetim merkezi. Arş. Arke.
Arş.
Merkez.
Evet. Evet.
Her şeyin hakikati. Her şeyin bağlı olduğu yer. Her şey bağlı olduğu yerin etrafında döner mi? Döner. Bütün melekler onun etrafında dönüyorlar diyor. Ve terel melaikete hafine min havlil arş. Yüsebbihune bihamdi Rabbihim ayet-i kerimesi anlattığı gibi arş merkezdedir. Bütün melekler elhamdülillah, subhanallah diye Allah etrafında dairesel bir dönüşte dönerler. Kur'an-ı Kerim'de ayet mi bu? Evet ayet. Öyle evet. Söylüyor. Onu görmüş. Ayette anlatanı görmüş. Ben de diyor dönmeye başladım diyor. Bir saat veya yarım saat döndüm diyor. 10.000 defa döndüm diyor. Bayağı hızlıyım. O diğer meleklere bakıyorum, hep bana bakıyorlar gıptayla. Amma da çabuk dönüyor. Amma da hızlı dönüyor. Onların ilgisini çektim. Fakat dikkat ettim, melekler yavaş dönüyor, ben hızlı dönüyorum. Anladım ki, insanlar meleklerden üstün.
Evet.
Melekler benim hızıma ulaşamıyor. Ondan sonra baktım, bazı melekler de dönüyorlar. Yanımdaki meleğe sordum. Bazı melekler çok yavaş ve dairenin çok dışında. Bunlar niye böyle yavaş? İşte o da Allah'ın melekleridir diyor. Bunların çoğu yaratılalı beri daha bir daire tamam atamadılar. Bir tur atamadılar diyor.
O kadar yavaş. Yani.
O kadar daha bir tur atamamışlar. Ben düşündüm yarım saatte 11 tur attım. 10.000 tur attım. O yaratılalı şu kadar milyar bile olmuş daha daireyi tamamlamamış. Bu aynı zamanda şunu da gösteriyor. Kainatın bütününü düşün. 13,7 milyar yaşında. Janet Paul NASA'da bunu kainatın resmini Hubble uzay teleskobuyla çektiler. Böyle bir yumurta gibi bir şey kainat. Basık küre bir şeklinde. Meğer kainat da kendi etrafında çok yavaş bir şekilde dönüyor. 13 milyar, 13,7 milyar yıl geçti. Bu dönüşü turu daha atamamış kainat. Bir tur atamamış daha.
Evet.
13 milyar 700 milyon sene geçmiş kainat yaratılalı. Kendi etrafında dönüyor. Merkezi var gene kainatın. Arş diyeceğimiz, arke diyebileceğimiz daha bir tur atamamış. İşte dünya kendi etrafında 24 saatte bir tur atıyor. Ayın etrafında, pardon, güneşin etrafında ve hatta ay, dünyanın etrafında 30 günde devir atıyor. Dünya güneşin etrafında kaç senede bir şey yapıyor? İşte 365 günde bir tur atıyor. Ama güneş Alfa Centaurius sistemi galaktikasının etrafında dönüyor. İşte 30 milyon yıl mı? 130 milyon yıl mı? O kadar zamanda dönüyor. O sistem de daha başka sistem etrafında dönüyor. 2,5-3 milyar yılda ancak dönüyormuş. O sistemlerin hepsi merkeze göre dönüyor. Daha bir tur atamadılar.
Evet.
Artık burada kafanızda biraz eksik bilgilerle anlatmışım. Ben astronom değilim ama bu konuda anlatılanlar 3 aşağı 5 yukarı bu şekilde buna yakın anlatımlar. Yani bir daire atmak demek yaratılış kemalatın dairesini tamamlamak anlamına geliyor. Onun için ölüm bilinci o kadar olacak ki akşama geldiğinizde sabahı gözetlemeyin. Sabah mı? Akşama çıkamayacağım. Bunu, bu bilinci kendinize yerleştirin. Bu bilinç sizde olursa dakikalarınızı, saniyelerinizi boşa harcamazsınız. Yani Allah paradigmalı, Allah merkezli, Allah oluşumlu bir daire ile bu hayatı yaşarsınız. Ve bu size bir bilinç verir. O bilinç de kulluk bilincidir. Ey Allah'ım sen Allah'sın, ben de senin kölenim. Apır kelimesi köle anlamına gelir. Kul diye tercüme de kul değil, köledir.
Evet.
O da Abdümemluk deniyor Kur'an-ı Kerim'de. Abden memluken diye ayet var. Köle. Ne demek köle? İradesiz varlık demek. Efendi önünde irade göstermeyen varlık demektir. Allah'ın önünde tam iradesiz. Kur'an'da ne yazıyor? Aynen o prospektüsü, o reçeteyi aynen uygulayacağız. Çünkü bize göre bir reçete o. Meleklerin de reçetesi var. Bizim reçete gibi değil. Cinlerin de bir reçetesi var. Onlar da ibadet ediyor. Ama bizim reçetemiz gibi değil. Kur'an-ı Kerim bizim reçetemiz.
Evet.
Gerçi Kur'an-ı Kerim de cinlere inmiştir. Yani onlar için de bir reçete. Bir yönüyle melekler için de Kur'an bir reçete. O tesbihat bilmem ne vesaire. Ama özellikle merkezde biz varız. O reçetenin merkezi biz.
İnsana gönderilmiş.
Aklımız ermese evet. Bile ya bu nedir anlamıyorum ama Allah yap diyor. Yapıyoruz. Toprakta abdest almak. Toprak pis bir şey. Niye abdest alayım? Su bulamadığınız zaman saiden tayiben mikropsuz toprakla abdest alın diyor. Feteyemmemu saiden tayiben. Yani temiz toprak.
Evet.
Ondan teyemmüm. Elinizi vurun, yüzünüzü sürün. Elinizi vurun, kollarınızı sıvazlayın. Bitti. Bak, aklım almıyor ben bunu mesela. Ama sonradan öğreniyoruz ki vücut üzerinde Faraday kafesinde olduğu gibi bir eksi yüklü elektrik birikiyor ya, vücudun üzerinde ışınlar geldikçe güneş ışını, elektrik lamba ışınları bir tür elektron yük oluşuyor vücut üzerinde, negatif yük. Onu topraklama ile yok ediyorsunuz. Topraklama, toprak.
Evet.
Yaratılış arkemiz su ve toprak. Suyla abdest alıyoruz. O negatif elektrikler gidiyor. Vücudu etkiliyormuş o. Hangi yönünü var onu anlatıyorlar uzun uzun. Aynı şeyi topraktan da yarattığımız için, su ve toprak olduğu için su olmayınca toprakla abdest alıyoruz. Hades'ten tarih, yani metafizik temizlik değil mi?
Üçümüz negatif elektriği alıyor yani.
Okay. Evet. Vücuttaki bilemediğimiz bir bilemediğimiz tür pislik elektriği. Var. Hades evet. Diyoruz.
Evet.
Bilmediğimiz, ben ona metafizik kelimesi kullanarak biraz sınırlayarak anlatmaya çalışıyorum. Ama bilemediğimiz bir pislik var. O bilemediğimiz pislik temizlenmiş oluyor.
Evet.
Ya suyla, su değdirmek suretiyle veyahut da toprak değdirmek suretiyle. Biz fazla gelen elektriği buzdolabında topraklama yapıp da toprak vermiyor muyuz toprağa?
Evet.
Aynı onun gibi. Aynı. Fazla elektrik oraya gidiyor. Bizdeki fazla elektrikler de toprağa ve suya gidiyor. Ve vücutta elektrik çıkıyor. Körleyen fotoğrafçılığına göre.
Yeni elektrik üretiyor yani. Tabii. Evet. Allah razı olsun hocam. Kıymetli dinleyenler, hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Efendim bir programın daha sonuna geldik. Bir sonraki programda tekrar buluşmak ümidiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Hoşça kalın efendim.
Garipler Kervanı. Programı hazırlayanlar Profesör Doktor Ethem Cebecioğlu, Profesör Doktor Vahit Göktaş.